أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin başlığı tasdik ve nesih kavramı kapsamında oruç ibadeti. Tasdik, daha önce de birçok ders yapmıştık bu konuda. Kur'an-ı Kerim'in ve bütün ilahi kitapların kendinden önce gelen kitapları onaylaması, tasdik etmesidir. Biz de onları tasdik etme mecburiyetindeyiz. Bundan dolayı لَا نُفَرِّكُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ mesela Bakara suresinin 285. ayetinde Allah'ın elçilerinden hiçbirini diğerinden ayırmayız diye bir şeyimiz vardır. Yani sürekli tekrarladığımız ve yatsı namazdan sonra sürekli okunan ayetlerdendir. Bir de bütün kitaplar, ilahi kitaplar diğerini tasdik ettiği için aynı ifadeyi o kitaplar içinde kullanırız. Yani Kur'an-ı Kerim kullanmıştır. Mesela Bakara suresinin 136. ayeti, istersen sen de Ali İmran suresinin 84. ayetini bir aç. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala, şöyle deyin, biz bize indirilene inandık. Bize indirilen Kur'an-ı Kerim. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve Yakub'un soyundan gelenlere, torunlarına indirilenlere de inandık. Musa'ya ve İsa'ya verilene. Allah'ın bütün nebilerine ne verilmişse onlara inandık. Peki bundan sonra ne diyor? Ne dememiz bize emrediliyor? Şöyle deyin diye emreden Allah-u Teala. لَا نُفَرِّكُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ O kitaplardan hiçbirini diğerinden ayırmayız. O kitaplardaki bilgilerin hepsi bizim için aynıdır. Zaten yine burada sıklıkla tekrar ettiğimiz gibi Allah-u Teala Enbiya suresinin 24. ayetinde ne diyordu? هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلُ Yani bu Kur'an benimle beraber olanların zikri, yani kafalarına yerleştirmeleri gereken, akıllarından çıkarmamaları gereken bilgidir ve benden öncekilerin de. Yani Allah-u Teala bütün ilahi kitaplardaki bilgileri zikir olarak şey yapıyor. Şimdi de evet, Fatih Hoca'dan Ali İmran suresi ayetini şey yapalım.
Evet, Ali İmran 84. ayet şöyle mealen. Sen şöyle de, biz Allah'a inanıp güvendik, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya ve İsa'ya verilmiş olana, nebilere Rableri tarafından verilenlerin hepsine inandık, onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayız, biz ona teslim olmuş kimseleriz.
O zaman yani demek ki zaten Allah-u Teala Ali İmran 81. ayette bütün nebilere kitap ve hikmet verdiğini çok açık ve net bir şekilde ifade ediyor. Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar kendine kitap verilmemiş bir nebi yok. Gerçi bize 4 tane diye inandırdılar. İşte Musa Aleyhisselam'a Tevrat verilmiş diye inandırdılar. Tabii bu yanlışları saymakla bitiremiyoruz ama bugün de çok büyük yanlışlara işaret edeceğiz Allah nasip ederse. Bakın o kitaplardan hiçbirini diğerinden ayırmıyorsak, o zaman bir de tasdik olayı demek ki ayırmıyorsak onların hepsinin de Allah'ın kitabı olduğuna inanıyor ve içeriğini de kabul ediyoruz demektir. O zaman bir şey daha gerekiyor. O da işte Şura suresinin 13. ayetinde Allah-u Teala onu bize bildiriyor. Ne diyor? Şer'a lekum mined din. Bu dinden Allah sizin için şeriat kılmıştır. Ma vassa bihi Nuhan. Nuhan hangi görevleri yüklemişse size de o görevleri yüklemiştir. Bazı ufak tefek değişiklikler tabii ki olmuştur. O konuda da yani işte orada Nuh Aleyhisselam'dan sonra diğer nebilerden de bahsediyor Allah-u Teala. Peki ufak tefek değişiklikler oluyor ama o kitaplarda Adem Aleyhisselam'ın kitabında olan, Nuh Aleyhisselam'ın kitabında olan, ondan sonraki nebilerin kitabında olan bütün bilgiler arasında çok büyük bir ortaklık var. Ama arada ufak tefek farklılıklar var. Şimdi burada Allah-u Teala bir de nesih demiştik. Şeyin Bakara suresi 106. ayette nesihle ilgili kuralları ortaya koyuyor. Diyor ki مَا نَنْسَخْ مِنْ اَيَتٍ اَوْنُنْ سِيَا Herhangi bir ayeti nesh eder ya da unutturursak. Nasıl oluyor unutturmak? Şimdi bu önceki kitaplar mesela kayboluyor. Allah-u Teala İsmail Aleyhisselam'ı Mekke'de bir nebi olarak görevlendirmiş, ona da kitap vermiştir. Onda çok açık, zaten işte az önce okuduğumuz ayet İsmail Aleyhisselam'a kitap verdiğini şey yapıyor. Ama Mekke'de o kitap unutulmuş. Gerçi Mekkeliler oruç da tutuyor, namaz da kılıyorlardı ama o kitap unutturulmuş. Bilmiyorlar. Onun için Allah-u Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ne diyor? مَا كُنْتَ تَدْرِي مَلْ كِتَابُ وَلَا الْا۪يمَانُ Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun çünkü Mekke'de unutturulmuştu. Evet, İsmail aleyhisselam Allah kitap vermiş ama unutulmuş. İşte unutulduğu zaman da her şeyde ne yapar? نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا Ya dengiyle daha da hayırlısıyla ne yaparız? Hayırlısını getiririz. Yani nesk etmek, şimdi şöyle Türkçe'de de aynı kökten istinsah, nesih kelimesi kullanılır. İstinsah, şimdi şuraya bakıyorsun, onu bu tarafa aktarıyorsun. Eğer bu kitap benim yazdığım bir kitapsa, yeni baskısını hazırlıyorsam, bunun çok büyük bir bölümünü aynen aktarırım. Bazı bölümlerde de ufak tefek kendime göre şey yaparım, düzeltmeler yaparım. Tam buna benzer şekilde Allah-u Teala diyor ki, misliyle dediğin zaman ne olur? Önceki kitaplarda ne varsa hepsini son kitaba da, bütün kitaplara koymuş olur. Misliyle nesih, yani olduğu gibi oradan buraya aktarmak. Ya da hayırlısıyla ne oluyor? Bazı hükümlerde hafifletme, kolaylaştırma, güzelleştirmeler var. Daha önceki derslerimizde örnek vermiştik. İşte şeyin kıblenin değişimi, geçici bir süre kıble Kudüs'e çevrilmiş. Yahudileri imtihan etmek için, Hristiyanları da imtihan etmek için. Daha sonra tekrar Adem Aleyhisselam'dan beri kıble olan Kabe'ye çevrilmiştir. Bunu geçen haftaki dersimizde uzun uzun konuştuk bu konuyu. Böyle çok küçük, öze fazlaca dokunmayan ufak tefek kolaylaştırmalar var. Onun dışındakiler yok. Şimdi burada bunu düşündüğünüz zaman Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki ayetlerin büyük bir bölümü ne yapıyor? Önceki kitapları nasıl neshediyor? Misliyle. Yani neshetmeyen bir tek ayet var mı? Yok. Bazıları da hayırlısıyla nesh ediyor. Ya misliyle ya hayırlısı. O zaman Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin tamamı önceki kitapları nesh etmiştir. Efendim şu ayet nasihtir, mensuktur demenin bir anlamı oluyor. Tabii ki nasih ve mensuk olarak biraz sonra örnek vereceğiz. Şimdi bütün bu bütüncül anlayış, Kur'an-ı Kerim'e yerleşmiş olan bütüncül anlayış tamamen kaybolduğu için meseleleri anlatmak mümkün değil. Mesela şimdi tasdik olayı kayboluyor. Onu geçen hafta uzun uzun konuşmuştuk. Bugün de örneklerle, oruç örneğinden tasdik konusunu konuşacağız. Ama o tasdik konusundan önce ben Fatih Hoca'dan bugünkü anlayıştaki neshi. Nesih ne demek? Kur'an'a ne ölçüde uyuyor? Onu bir dinleyelim, öğrenelim.
Evet. Nesih meselesi bizim geleneksel disiplinlerde hem tefsirde hem fıkıh usulünde oldukça konuşulmuş, tartışılmış ve genel itibariyle şer'i bir hükmün daha sonra gelen şer'i bir delille kaldırılmasını ifade eder tarzda hep tanımlanmış. Yani şer'i bir hüküm, kendisinden sonra gelen şer'i bir hükümle kaldırma, ref.
Ayet değil.
Çünkü ayet dememesinin çok önemli bir sebebi var. Niye? Çünkü bizim geleneksel yapıya göre şer'i delil ayet olabildiği gibi rivayet de olabilir. Ne demek bu? Yani Muhammed Aleyhisselam'a nispet edilen bir sözün Kur'an-ı Kerim'deki bir ayeti nesettiği, hükmünü, yürürlüğünü ortadan kaldırdığı kabul edilir ki bu çok da rastlanılan bir meseledir, çok da rastlanılan bir durumdur bizim geleneğimizde.
Ben sana önce, az önce okuduğum Bakara 106. ayeti esas alarak bir nesih anlayışı var mı?
Misliyle nesih, hayırlısıyla nesih şeklinde bir detaylandırma yok. Yani nesin hayırlısıyla mı olduğu yoksa misliyle mi olduğu, ilahi kitap, zaten ilahi kitaplar arasında bir nesih ilişkisi ancak şöyle atıfta bulunuyorlar. Diyorlar ki Kur'an-ı Kerim kendisinden önce gelen bütün ilahi kitapları neshetmiştir. Ama nasıl neshetmiştir? Onların hepsinin yürürlüğünü ortadan kaldırmıştır. O anlamda. İptal etmiştir. Öylesi bir nesih.
Halbuki bak onlar yürürlüğünü ortadan kaldırmış diyor. Az önce okuduğumuz iki ayette, hatta üç ayet okuduk. İşte Bakara suresi 285. ayet, Bakara suresi 136. ayet, Ali İmran suresi 84. ayeti okuduk. Hiçbirini diğerinden ayırmayız diye Allah bize bir iman esası olarak bunu bildiriyor. Siz bunu nasıl dersiniz ki onları yok saymış?
Evet.
Evet.
Öte taraftan dört kısımda ele alınır bizim gelenekte nesih. O da şöyle, ayetlerin ayetleri neshetmesi. Bunda herhangi bir ihtilaf yoktur. Yani bir ayet bir başka ayeti neshediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti bir başka ayeti neshediyor.
Kasıtları ne?
Hükmünü ortadan
kaldırıyor. Hükmünü yürürlükten kaldırıyor. Evet. Yoksa misliyle, daha hayırlısıyla diye bir ayrım yok.
Sünnetin sünneti neshetmesi, yine bu konuda da herhangi bir ihtilaf yoktur. Yani Muhammed Aleyhisselam bir şey söylüyor veya yapıyor. Daha sonra bu söylediği sözü bir başka sözle yürürlükten kaldırıyor. Bu da rastlanan bir şey. Peki Kur'an'ın sünneti veya sünnetin Kur'an'ı neshetmesi ne demek? Bununla alakalı gelenekte Kur'an'ın açıklanmasını sünnetin en temel işlevi olarak gören İmam-ı Şafii başta olmak üzere bazı alimler bu tür neshe karşı çıkarlar. Yani diyorlar ki İmam-ı Şafii bu konuda bayraktarlık yapar. Der ki Kur'an Kur'an'ı neshetsin, sünnet sünneti neshetsin, bunlar birbirlerinin işlerine karışmasın derler. Bunu söylerken de İmam-ı Şafii'nin bir çekincesi vardır. O da eğer bunu yaparsak sünnetin Kur'an'ı açıklama görevi, yani aslında asıl işlevselliğini ortadan kaldırmış oluruz ve bütün sistemi çökertmiş oluruz der. Bu yönüyle Kur'an Kur'an'ı, sünnet sünneti neshetsin der. Ama onun dışındakiler sünnetin Kur'an'ı, Kur'an'ın da sünneti neshedebileceğini söylerler. Ne demek bu? Yani Muhammed Aleyhisselam bir şey söylüyor, bir söz söylüyor. O Kur'an-ı Kerim'deki hükmü ortadan kaldırıyor ve bunun örnekleri verilir. Evet, şimdi mesela hemen bu konumuzla alakalı Kur'an'ın sünneti neshetmesine örnekler, kıblenin Mescid-i Aksa'dan Kabe yönüne çevrilmesi örneğini verirler.
Konuştuk evet. Kur'an'da çok açık ve net yani bu konu.
Evet. Aşura orucunun yükümlülüğünün Ramazan orucu ile kaldırılması. Aşura orucunu Muhammed Aleyhisselam koyuyor iddiaya göre. Kur'an geliyor. Artık önceki ümmetlerdeki gibi Ramazan'da size işte oruç farz kılın dediğinde Kur'an Muhammed Aleyhisselam'ın daha önce koymuş olduğu bu hükmü ortadan kaldırıyor.
Aşure orucu niçin koyuyor? Medine'ye geliyor ki Yahudiler aşure orucu tutuyorlar değil mi? Evet. Neden işte Musa Aleyhisselam'ın şeyi terk edişi sırasında işte ona neyse o sebebi bırakalım. Biz Musa Aleyhisselam onlardan daha yakını biz de tutalım demiş. Yani bu sonra Ramazan orucu farz kılınca aşureyi bırakmış diye öyle değil mi? Tövbe estağfurullah.
Ya tam tersi rivayetler de var. Yani işte hani şeyle alakalı, sünnetin Kur'an'ı neshetmesiyle alakalı. Mesela işte Kur'an-ı Kerim'e göre iddia o ki hiç alakası yok. Kur'an-ı Kerim önceleri anne babaya, yakın akrabaya vasiyeti farz kılıyor. Muhammed Aleyhisselam da çıkıyor diyor ki bundan sonra anne babaya vasiyet yoktur. La vasiyete li varisin diyor. İddiaya göre mesela bu gibi benzer şeyler Muhammed Aleyhisselam'ın sözüyle Kur'an-ı Kerim'deki bir takım hükümler ortadan kaldırılıyor.
Bu şey, bu iddia maalesef yani %100 Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Zaten böyle bir hadis olması da imkansız böyle. Asla hadisler arasında şeye Resulullah'ın hadisine de aykırı. Bu konuda vasiyet konusunda bizim sitemizde bütün bu delilleri ortaya koyan yazıyı bulabilirsiniz.
Şimdi bu gelenekte kitaplarda yazılı olan şey akademik seviyede. Ama tabii uygulamada bu iş çok daha farklı. Uygulamada niye farklı? Çünkü bazen evet bunun bir sürü örneği var. İçtihadın ya da icmanın da şer'i bir delil olarak Kur'an-ı Kerim'deki herhangi bir hükmün yürürlüğünü ortadan kaldırma veya onu belli bir süre geçici olarak işte yürürlüğünü durdurma gibi bir takım işlevlerinin olduğunu da söylüyoruz. Yani şu, insanlar bir araya geliyorlar diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'deki bu hüküm artık uygulanamaz. Hatta bunun işte bir takım örnekleri de verilir ki muhterem insanların ismi zikredilerek örnekleri verilir ki kimse itiraz etmesin. İşte mesela Hazreti Ömer'in bu zekatla alakalı müellifi kulübü artık buna gerek yoktur diyerek ortadan kaldırması bir nevi onun içtihadının
iddiası.
Tabii evet bu iddia yani Kur'an'daki bir hükmü bir kişinin içtihadı ortadan kaldırabiliyor. Neshedebiliyor iddiaya göre. Peki bir başka yönü de şöyle geleneksel neshin. Hem ayetin metni kaldırılıyor hem hükmü kaldırılıyor. Mesela o kadar ilginç örnekler var ki bizim klasik kaynaklarımızda yer alır. Mesela bazı ayetler varmış iddiaya göre bazı ayetler varmış. Bu ayetler daha önce mushafta imiş, yazılıymış. Hatta bunlar namazlarda okunurmuş. Ama sonra hem metni kaldırılmış hem hükmü kaldırılmış. Mesela Hazreti Ayşe'den gelen bir rivayete göre süt kardeşliğine ve evlenme engeli oluşmasına sebep olan 10 emzirme hakkında ayet daha sonra 5 emzirme hükmü ile neshedilmiş. Nerede bunlar? Ayet bakın. 10 emzirme ile ilgili ayet varmış daha önce. Ve bu kaldırılmış.
Yani 5 nerede var?
Mushaf'ta 10 emzirmeye dair ayetin nazmı bulunmadığı gibi hükmü de iddiaya göre yürürlükten kaldırılmış. Başka bir şey. Nazmı neshediliyor. Yani ayetin metni neshediliyor. Hükmü baki kalıyor. Hüküm var ama şey yok. İbare yok. Ondan sonra hem ibaresi şeyde Kur'an-ı Kerim'de var ama hükmü baki değil. Mesela bununla alakalı 300 civarında ayetin Kur'an-ı Kerim'de yazılı olduğu halde hükmünün artık geçersiz olduğu iddia ediliyor. Hatta bununla ilgili işte Tevbe suresinin 5. ayetinin 114 veya bir rivayete göre 124 tane ayetin hükmünü neshettiği söyleniyor. Şey genel itibariyle hocam gelenekte şey bu. Nesihle alakalı söylenenler bunlar.
Peki şimdi burada bu konuyu biraz daha netleştirelim inşallah. Şimdi bu geleneksel yapı hani az önce okuduğun şeyde İmam Şafii'nin gerçekten El Risalesi'nde öyle bir ifade var. Sünnet sünneti, Kur'an Kur'an'ı neskeder, Kur'an sünneti, sünnet Kur'an'ı neshetmez der. Yani Resulullah'ın sözleriyle Kur'an'da herhangi bir hüküm yürürlükten kalkmaz der. Bunun için sonra aynı bölümde şöyle biraz bir iki sayfa sonrasında şunu açıkça ve net bir şekilde söyler El Risalesi'nde. İşte Allahü Teala zina ile ilgili olarak Nisa suresinde işte zina eden kadınların hapis cezasına çarptırılması ile ilgili hükmün daha sonra neskedileceği ifade ediliyor. اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَب۪يلًا ifadesini ya da Allah onlar için bir yol açıncaya kadar. Orada Allah'ın açtığı yolu Resulullah'ın söylediği ifade edilir. Benden alın, benden alın. Allah onlara bir yol açtı. İşte eğer evli kadın, evli erkekle zina ederse cezası şeydir, taşlanarak öldürmektir. Ama bekarlar zina ederse bu defa onlarınki de şeydir, yüz kırbaçtır diyerek hem şeyi o Nisa suresinin kaç 14. ayet mi? 15-16. ayetini iki ayeti bir hadise neskettirir aynı yerde. Hani hadis ayeti neskettirmezdi? Ne oldu? Niye sen kendi kendine çelişiyorsun? Sonra da tutar, Nur suresindeki ayetleri neskettirir. Peki şimdi hadis ayeti neskeder diyenler, onların hepsi de Nur suresindeki ayeti hadisle neskettirmiş değiller mi? Ya tamam, Resulullah zamanında Resulullah Allahü Teala ona burada sıklıkla tekrarladığımız En'am suresinin 90. ayetinde öncekilerin şeriatını uygulama emri veriliyor. Kendisine zina etmiş olan işte bir Yahudi kadın erkek geliyor. Kur'an-ı Kerim'den bir hüküm inmemiş. Mecburen En'am 90. ayete göre gidiyor. İşte Yahudilerin bulunduğu merkeze onlara soruyor. Oradan öğreniyor ki rejim uygulaması, yani taşınarak öldürme cezası var. O cezayı uyguluyor. Ama sonradan bu ceza önce kadınlar için ev hapsine, kadın ve erkek için de ayıplama şeyine çevriliyor. Ama daha sonra da Nur suresinde yüz kırbaç, evlilerle ilgili de burada çok açık bir hüküm var. Tamamen yüz kırbaç. Ve burada da var, Nisa suresinde de var. Hiç kimsenin en küçük şüphe etme ihtimali olmayacak şekilde zina cezasının yüz kırbaç olduğu Kur'an-ı Kerim'de çok net olarak ortaya konmuştur ama bugün bütün mezhepler bunu işte evliler için taşlanarak öldürme şeklinde değerlendirmişlerdir. Halbuki mesela şimdi şu Nur suresinin girişinde diyor ki Allah suretün enzelnâhe ve faradnâhe. Bu bir suredir ki biz onu indirdik ve onun içindeki hükümleri farz kıldık diyor. Bak bu kadar açık ve net. Dolayısıyla gerçekten son derece üzücü. Yani bu mezheplerin İslam mezhebi olmasına en küçük ihtimal yok. Bunu savunanlar varsa, bakın bu kadar mezhepler var. Bu kadar onların uleması var. Sürekli söylüyoruz. Buyursun gelsinler. Bak biz bunları söylüyoruz. Siz de bizim hatamızı buraya gelmenize gerek yok. Bilimsel olarak söyleyin, biz de öğrenelim hatamızı. Şimdi gelelim az önce Fatih Hoca'nın söylediği kaç yüz tane ayeti neskedmişti?
Kur'an-ı Kerim'de 300 tane.
300 kadar ayeti neskeden ayete bakın. Allahü Teala Tevbe suresinde şey yapıyor. Resulullah'ın Hudeybiye antlaşmasını bozanlarla ilgili Tevbe suresinde bir ilan yapıyor. Şimdi iki türlü bozan var. Bir grup müşrik var ki bozmamış. Bir grup müşrik var, bozmuş. Bunu da çok açık ve net bir şekilde burada belirtiyor. Mesela diyor ki bakın şu mealden okuyayım. Hacı Ekber gününde Allah ve Resulünden bütün insanlara bir bildiridir. Hacı Ekber günü dediği yani Kurban Bayramı'nın birinci gününde bildiridir. Allah ve Resulü Allah'a ortak koşanlardan uzaktır. Yani müşriklerden uzaktır. Eğer tövbe ederseniz bu sizin için hayırdır ama yüz çevirirseniz şunu iyi bilin ki Allah'ı aciz bırakamazsınız diyor. Hatta bu atlamış oldum. Allah ve Resulünden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere kesin bir uyarıdır. Antlaşma yaptığınız müşrikler. Antlaşma yapılan müşrikler işte Hudeybiye Antlaşması'nın yapıldığı müşriklerdir. Ayetin devamında zaten onlar çok net bir şekilde bildiriliyor. Yeryüzünde 4 ay daha dolaşın. Çünkü Mekkeli o müşrikler Medine'ye Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı sebebiyle 3 kere savaş açmışlar. Resulullah'ın gelip Hudeybiye'de hac yapmasını, Hudeybiye'de engel çıkararak hac yapmasına müsaade etmemişler. Ve orada 10 yıllık bir sözleşme yapmışlar, sulh anlaşması yapmışlar. O antlaşmayı da bozmuşlar. Ama Mekkelilerin tamamı bozmuş değil o antlaşmayı. Bir kısmı bozmuş, bir kısmı bozmamış. Diyor ki, yeryüzünde 4 ay daha dolaşın. Bakın antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere kesin bir uyarıdır. Antlaşma yaptığınız müşrikler derken bozan bozmayan ayrım yok. 4 ay daha dolaşın. Şunu bilin ki Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Şimdi o 4. ayette az önce 3. ayet okumuştum. Diyor ki Allah'a ortak koşanlardan yani müşriklerden kendisiyle anlaşma yapmış olduğunuz sonra da anlaşmalarında size hiçbir eksiklik yapmamış ve sizin aleyhinize hiç kimseye yardım etmemiş olanlar bu hükmün dışındadır. Onlar da müşrik. Peki onlar ne yapacaklar? Onların antlaşması süreleri bitinceye kadar tamamlayın. Yani onlara 10 yıllık süre tanınmış. O antlaşma gününden itibaren 10 yıllık süre doluncaya kadar bunlar burada rahat bir şekilde yaşayacaklardır. Ama antlaşmayı bozanlara 4 ay süre veriliyor. Peki ondan sonra Allah-u Teala bu ondan sonrasını ben şeyden okumayacağım, Diyanet'in mealinden. Çünkü hiçbir tefsirde, hiçbir mealde doğru anlam yok ama belki son zamanlarda yazılan meallerde olabilir, onu bilmiyorum. Bu da diyor ki Allah-u Teala, onların can güvenliğinin, bak 4 ay burada güvende dolaşın, onların can güvenliğinin olduğu aylar çıktığı zaman, haram aylar, haram nedir? Onların can güvenliği olduğu aylar. Çıktığı zaman o müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Kim olur o müşrikler? Bakın 4 ay süre tanındı. O süre bitti, çıkmadılarsa bulduğunuz yerde öldürün. Çünkü onlar sizi öldürmek için 3 kere savaş açtı. Ya terk etsinler burayı, Müslüman olma hakkı da veriliyor ayrıca ayetin devamında. Şimdi burada bakın şimdi Diyanet'in mealini okuyacağım. Haram aylar çıkınca bu Allah'a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün. Müşrikler bulduğunuz yerde öldürün. Böylece uluslararası ilişkileri düzgün hale getiren ayetlerin tamamı neshedilmiş ve Müslümanların savaş hukuku tamamen bitirilmiş ve çoğu son derece kötü bir savaş hukuku ortaya konmuştur. Bulduğun yerde müşriki öldüreceksin. Gerçekten inanılmaz yanlışlar. Ama biz bugün ondan bahsetmeyeceğiz. Ramazan orucunu neshe ve tasdike örnek olarak anlamaya çalışacağız Allah nasip ederse. Şimdi buradan Ramazan orucu ile ilgili olarak biliyorsunuz Bakara suresinin 183. ayet. Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykumus siyam kema kütübe alellezine min kablikum. Ey iman edenler, size bu oruç farz kılındı. Bak o oruç, es-siyam diyor, o oruç. Bu oruç farz kılındı. O orucu Mekke'de, Mekkeliler de biliyordu. Öyle olmasaydı Resulullah Ramazan'ın son haftasında neden şeye çıksın Hira Dağı'na, Nur Dağı'na çıksın da Hira Mağarası'nda şey yapsın? Neydi? İtikafta bulunsun. Niye?
Bununla alakalı
Ayşe validemizden bir rivayet var hocam. Bu ilk vahyin gelişini Ayşe validemiz anlatıyor. Herhalde Hazreti Hatice kanalıyla. Diyor ki tıpkı diğer Mekkeliler gibi Resulullah Ramazan'da tahannüs yapardı. Yani inzivaya çekildi. Tıpkı diğer Mekkeliler gibi.
Tabii elbette. Yani çünkü İsmail Aleyhisselam'ın soyundan gelen bu insanlar. Ve o çevrenin en dindarı olarak kabul edilen bir topluluk. Yani bunların namaz kılmaması mümkün değil. Oruç tutmamaları mümkün değil. Yani tamam bir, ama orada önceden bir kitap olmadığı için neye dayandığını bilmiyorlar. Ne diyor Allah burada? Diyor ki sizden öncekilere nasıl farz kılındıysa. Peki bizden öncekilerden bir kısmı işte Medine'deki Yahudiler. Nasıl tutacağız ya Rabbi? Git Yahudilere sor nasıl oruç tutuyorlarsa o şekilde tut. Kema kütübalellezine emmüle aleyküm tettegûn. Belki böylece yanlışlardan sakınırsınız. Şimdi dersin girişinde okuduk. Ne diyordu Allah-u Teala? Şura suresinin 13. ayetinde şer'a aleykum minettin mavussa bihi Nuh'a. Nuh'a yüklediği görevi, nehan görevi yüklediyse onu da sizin için bu dinin şeriatı yaptı. Peki Nuh Aleyhisselam'dan sonra gelen bu kadar nebiler var. Şimdi denebilir ki neden Adem Aleyhisselam? Adem Aleyhisselam'a da Allah kitap verdiğini çok net bir şekilde bildiriyor Bakara suresinde. Ama tabii orada bazı hükümlerin değişikliği söz konusu. Şimdi onlar nasıl oruç tutuyorsa tıpkı siz onların oruç tuttuğu gibi siz de oruç tutun diyor. Şimdi biz Fatih Hoca'dan bu konuyla ilgili bilgileri alalım.
Hocam siz dersin başında Bakara suresinin 106. ayetini okudunuz. Orada misliyle ve hayırlısıyla nesih diye ikiye ayırmıştı Allah-u Teala. Sizin okuduğunuz bu ayet misliyle nesih örnek. Kur'an-ı Kerim'de misliyle nesihi, önceki ümmetlerdeki orucun aynısını 183. ayet tutun diyor.
Misliyle aynısını, evet. Değil mi? Onlar nasıl tutuyorduysa siz de öyle tutun. Evet. İlk defa gelen bir emir ne yapmış oldu? Önceki toplumların oruç tutma şeklinin aynısını Müslümanlara da yükledi. Evet. Tamam.
Şimdi şunu öncelikle söyleyelim. Az da olsa, her zaman gerçi söylüyoruz, az da olsa tarihte doğruyu görenler ve doğru tespitlerde bulunan insanlar hep olmuş. Hocamın biraz önce okuduğu ayeti, 183. ayetin aynen burada anlattığımız gibi söyleyenler olmuş. Bunlar ne kadar? 2 kişi, 3 kişi. Çoğu zaman da kitaplarda bunların ismini bile vermeye gerek duymamışlar. Ne demiş bu insanlar? Diyorlar ki, Bakara suresinin 183. ayeti bize şunu anlatmakta. Allah-u Teala önceki ümmetlere orucu nasıl farz kıldıysa Müslümanlara da ilk etapta o şekilde orucu farz kılmıştır diyorlar. Ve biraz sonra okuyacağımız 187. ayet ile de bir nesih yaptığını Allah-u Teala'nın ve oruca son halini, oruç ibadetinin son halini verdiğini söyleyenler var. Ama ne kadar bunların sayısı? Bunların sayısı çok az. Şimdi bakın, benim elimde çok ilginç bir şey var. Bu konuyla alakalı. Yani siz şunu söyleyebilirsiniz. Yani bu konuyu niçin şimdi Ramazan'ın başında gündeme getirdiniz? Çünkü bu konu aslında bir zihniyeti bize gösteriyor. Bakın elimde Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarının Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri var. Burada biraz sonra 187. ayeti okuyacağız. 187. ayetle alakalı öyle şeyler söylüyor ki 187. ayette bir nesih ilişkisi, tasdik ilişkisi, hayırlısıyla nesih böyle bir şey yok. Ve şeylere, sahabeye de büyük bir iftira atarak söylüyor. Ben okuyayım burada. Diyor ki muhtemelen Yahudilerin ve Hristiyanların adetlerinden etkilenen bazı sahabiler Ramazan gecelerinde cinsel ilişkinin caiz olmadığını zannediyorlardı. Ayrıca sahurun da uykudan önce yeneceğini, yatsı kılınıp uykuya yattıktan sonra uyanıp sahurluk diye bir şey yenilemeyeceğini sananlar vardı. Bu yüzden bazıları sıkıntıya düşüyor, sahura kalkmadıkları için gündüz açlıktan bayılıyorlar, gece cinsel ilişkiyi yasak sayanlar dayanamayıp eşleriyle birleşiyorlar ve bunu gizliyorlardı. Yani başkalarına da ifade ettikleri zanlarına ve kanaatlerine gizlice aykırı davranıyorlardı. Şimdi bunu anlatıyor. Yani ne demek? Bakınız 183. ayeti, 187. ayeti, bu arası iki ayet arasındaki ilişki böyle bir şey yok. Yani tasdik yok, nesih yok, hayırlısıyla nesih ilişkisi yok. Tamamen birbirinden kopuk ve işin ilginci tırnak içerisinde ne yaptığını bilmeyen bir sahabi portresi çiziyoruz. Ya mesele bu kadar basit değil ki. Allah-u Teala 183. ayette aynen o orucu tutun diyor. Bu defa 187. ayette bir nesih gerçekleşiyor. Neymiş o nesih? Hocam onu okuyalım mı 187. ayeti?
Tamam. Şimdi mesela bu, hatta bunlar önce yok efendim Medine'ye gitmişler de Yahudiler oruç tutuyormuş da, da işte biz de tutarım demişler de, yani hakikaten bu dini öyle bir hale getirmişler ki, o kadar milleti dinden uzaklaştırmışlar ki inanılır gibi değil. Şimdi bakın Allah-u Teala burada ne dedi? Sizden öncekilere nasıl kılındıysa, farz kılındıysa size de aynı şekilde farz kılındı. Peki bizden öncekilere Ramazan'ın işte Ramazan orucu farz ve Tevrat'ta 9. ayda oruç tutulmasından bahsediliyor. 9. ay Ramazan ayıdır. Ben yani şimdi mesela şey yapalım. Muharrem ayı Hicri takvimin ilk ayı değil mi? Bak Ramazan 9. Ramazan'dan sonra hangisi geliyor? Şevval 10. Zilkade 11, Zilhicce 12. Ondan sonra Muharrem 1. Bakın 9. ay hangi ay oluyor? Ramazan ayı. Yahudiler de Hristiyanlar da tutar. Ama şimdi onlar sonradan işi bozmuşlar. 9. şey ayında, yani kameri ayda değil de 9. Şemsi ayda, yani Rumi takvime göre 9.sü şey yapmışlar. Yani Eylül ayında oruç tutarak şey yapmışlar. Hristiyanlar da Nisan ayına atmışlar onu. Ama bunların hepsi de oruç tutuyor. Şimdi bir gün şeyde Beyoğlu Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bir iftarda Türkiye'deki Yahudi Katolik cemaatinin lideri olan papazla yan yana şey yapıyoruz, iftar ediyoruz. Papaza dedim ki bu oruç size farz. Tutan var mı? Çok az dedi. Bak farz değil demedi. Çok az dedi. Niye tutmuyor? Ne yapayım tutmuyorlar? Ben ne yapabilirim ki dedi. Bu konuda söyleyeceklerim var mı?
Hocam biraz önce söylediğiniz o Yeremya kitabı, Kitab-ı Mukaddes'te orada 9. ay ifadesi aynen geçiyor.
Oruçlu oldukları günlerin gecelerinde bunlar da cinsel ilişkide bulunmuyorlar Yahudiler, Hristiyanlar. Yani o da yasak. Neyse şimdi Allah-u Teala bak ne dedi burada? Sizden öncekilere nasıl farz kılındıysa size de öyle farz kılındı. Peki nasıldığını nasıl öğreneceğiz biz buradan? Kur'an-ı Kerim'den, yani olur ya, çünkü Tevrat'ın ve İncil'in birçok hükümlerini gizlemişlerdir. Onu da Allah-u Teala Maide Suresi'nin 15. ayetinde çok net bir şekilde bildiriyor. Diyor ki, قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ diyor. قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ. Ey ehli kitap diyor, bak size Resulümüz geldi, kitaptan gizlediğiniz birçok şeyi sizin için ortaya koyuyor. İşte az önce söylediğim durum gibi. Peki o nedir şeyde? Bak, farz kılındı, aynen devam ediyorum. 187. ayette diyor ki, bak öncekilere nasıl farz kılındığıyla size kitaptan, uhille lekum. Ne demek lekum? Size özel olarak helal kılındı. Değil mi? Bir nesih gerçekleştirildi. Nedir o? Nasıl bir nesih? Hayırlısıyla bir nesih. Evet. Öncekiler helal değildi ki, size özel dediğine göre Leyletessiyami rafethu ila nisaikum. Oruçlu bulunduğunuz günlerin gecelerinde eşlerinizle ilişkiye girmeniz size helal kılındı. O zaman bize helal kılındıysa bizden öncekiler için
değilmiş.
Helal olması gerekiyor.
Demek ki öncekilere farz kılınan oruç bizimkinin tam böyle olmayanıymış işte. Anlatıyor Kur'an. Yani.
Tabii bir de şey de var. Onlar yatsının sonuna kadar yiyip içiyorlar. Ertesi güne bize şeye kadar da, imsak vaktine kadar da, yani siyah çizgi ve siyah çizgi beyaz çizgiden ayırt edilinceye kadar da oruç tutmayı şey yapıyor. Yani ufukta
geçiyor.
Doğu ufkunda sabahleyin güneşten gelen ışınlar en üst taraftan, yani 18 derece altta olduğu için güneş ışınları en üst noktadan yayla yayla yayla büyük bir şey yapar, kubbe. Sonra o ışıklar biraz daha güçlendiği zaman ufuk boyunca bir beyaz çizgi ve onun üzerinde bir siyah çizgi yapar. Altta siyah çizgi, üstte beyaz çizgi ufuk boyunca uzanır. O zaman oruca başlar. O zamana kadar da ufka ilk ışıklar gelmeye başladığı andan itibaren sahur vakti başlar. O saatte vücut uyanır. Hormonlar salgılamaya başlar ve insan o saatte yemek yediğinde akşama kadar hiçbir şekilde acıkmaz. Bu konuda Türkiye'den de çok sayıda doktor araştırma yaptı. Amerika'dan da buraya gelen doktorlar oldu. Hatta şimdi Amerika'da bir hastane 3 senedir bu konuda çalışmalar yapıyor. Son derece mutlular, diyorlar ki bu ne muhteşem bir takvim. Yani bu insanın doğal yapısına bu kadar uygun nasıl oluyor? Eskiden oruç tutma dediğimiz hastalara şimdi özellikle oruç tutuyoruz. Müslüman, tabii Müslüman, herkesin, bütün dinlerde oruç var yani şeyde. Neyse şimdi ne oldu? Bak Allah ne dedi? Sizden öncekilere 183. ayette nasıl farz kılındıysa size de öyle farz kılındı. Bizden önceki Yahudiler, Hristiyanlar gidin şeye de, Hindistan'a da gidin. Çin'e gidin, Japonya'ya gidin, dünyanın neresine giderse gidin, Allah bütün nebilere kitap verdiğine göre onların hepsinde de oruç olacak, mecburen olacak. Peki bizim için ne olmuş oluyor? Hayırlısıyla bir nesih oluyor. Önce misliyle nesih yaptı, sonra da hayırlısıyla bir nesih oldu. Peki ben şahsen bunlara nesih diyeni şimdiye kadar görmedim. Sen gördün mü? Çünkü yani şey, o hikmet metodu diye bir metot olmayınca herkes kendini ilah yerine koyuyor, her bir mezhep ve bu dini kendi kafasına göre dizayn ediyor. Niye ilah yerine koyuyor diye çok ağır konuştum derlerse, her zaman burada okuduğumuz Hud suresinin ilk ayetlerinde Allah-u Teala onu söylüyor. Diyor ki bu bir kitaptır ki ayet Allah-u Teala şey yapıyor, uhkimet ayatuhu, yani kısa ve özlü olarak ayetleri açıklanmıştır. Sümme fussile, sonra ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Milledün hakimin kabir ve hakim ve kabir tarafından açıklanmıştır. Bu şeyde vaktimiz yeterse burada mesela şimdi önce ne okuduk buradan? Hatta şimdi bir örnek olsun diye. Size oruç farz kılındı, sizden öncekilere farz kılındığı gibi bitti. Tamam. Peki bu orucu biz şu anda gidip de Yahudilerden, Hristiyanlardan öğrenebilir miyiz? Resulullah zamanında çok rahatlıkla öğrenebiliyorlardı demek. Allah-u Teala bizi ayrıntılı bir şekilde açıklıyor. Mesela bu şeyde Bakara 187. ayetinde söylüyor. Mesela diyor ki işte oruçlu bulunduğunuz günlerin gecesinde eşlerinizle ilişkiye girebilirsiniz diyor. Tamam. Gece girebilirsiniz diyorsa gündüz giremezsiniz demektir, değil mi? Ondan sonra da şöyle diyor. Ve kulû veşrebû, yiyin için diyor. Hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyad minel haytil esved minel fecr. Fecir tarafından, yani güneş ışınlarının fışkırmaya başladığı doğu ufkundan bu ışınların çok bir kubbemsi olarak yığılmasından sonra doğu ufku boyunca siyah çizgi ve beyaz çizgi size göre, şuna göre buna göre değil, herkesin kendine göre. Net bir şekilde ayırt edilinceye kadar yiyin için diyor. Peki, yiyin için. Mesela bizim takvime güvenmeyenler lütfen çıksın baksınlar. Bana mesela hemen her gün resim gönderiyor insanlar dünyanın her tarafından. Allah'a çok şükür şu ana kadar çok net yaptı. Hatta dünyanın her noktasında yazında, kışında bu siyah ve beyaz çizgi net bir şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi kutup bölgesiyle ilgili çalışan arkadaşlarımız bunu biraz daha gözlemleriyle netleştirecekler inşallah. Allah-u Teala onlara da büyük başarılar nasip eylesin. Şimdi ne dedi burada? Yiyin için dedi. Şimdi ne zamana kadar? İşte imsak vaktine kadar yiyin için dedi. Ondan sonra ne olur? İyi biçemezsin dedi. Sümme etimmu siyame ilerleyin, sonra orucu geceye kadar tamamlayın diyor. Öyleyse geceye kadar yapılmayacak olan ne? Yani gündüzün, yani gündüz boyu, geceye kadar diyor, güneş batıncaya kadar deseydi eğer, kutup bölgesinde iş, milletin işi yaşlı, iş güneşin doğmadığı zamanlarda ne yapacaklar? Güneşin batmadığı zamanlarda, ama geceye kadar deyince bütün oralarda da bunlar çok net bir şekilde ortaya konuyor. Bunu öğrenmek isteyenler sitemizdeki namaz vakitleriyle ilgili yazıyı okuyabilirler. Bütün bunları çok ayrıntılı bir şekilde Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Şimdi o zaman Ramazan boyunca oruç tutan kişilerin yapması gereken ne? Gündüzün karı koca ilişkisi olur mu buraya göre? Asla. Çünkü ancak gece. Gece helaldir dedi, değil mi? Peki o zaman gündüzün yeme içme olur mu? Yok. O zaman yasak olan ne? Oruç tutanlar için. Yeme, içme ve cinsel ilişki, değil mi? Bu üç şey. Bu üç şey orucu bozar. Onun dışındaki şeyler bozar mı? Hayır. Yeme, içme ve cinsel ilişki oruçlu. Başkası bozmaz. E peki o zaman mesela bugün biliyorsunuz gelenekte adetin de orucu bozduğuna inanılır. Halbuki Allah-u Teala burada şöyle diyor. Bak tilke hududullah. Bütün bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Allah net bir şekilde açıkladı mı? Bak açıklamayı ben yaparım diyor. İşte o kime dedi açıkça, işte örnek olarak oruç tutun dedi. Güzel de ya Rabbi nasıl tutacağız diye şey yaptarsanız, işte bak şöyle şöyle yapın dedi. Ya oruçlu olduğunuz geceleri karı koca ilişkisi serbest. Yemeği içmeyi de fecre şeye kadar, işte imsak vaktine kadar yapabilirsiniz. Ondan sonra oruçtaki siyamda savun kişinin kendini tutması. Arzu ettiği şey var önünde ama Allah rızası için tutuyor kendisi. Tamam. Kendi gücü, sıyam, kendisini tutma işi. Şimdi tutup bütün mezhepler diyor ki adetli kadın oruç tutamaz, onun orucu olmaz. Yahu adetli kadının elinde mi o kanın gelmesi? Kendini tutacaksın diyor. Peki Allah-u Teala kimseye gücünün yetmediği bir görev yüklemediğini söylüyorsa, o zaman gücünün yetmediği şeyden dolayı nasıl sorumlu olabilir? Peki adetli kadının kanının akması yeme mi sayılır, içme mi sayılır? Hangisi sayılır? Ve şunu da diyorlar, efendim güneş batmadan önce kadın adet görmeye başlarsa oruç bozulur. Bir şey mi yedi? Karı koca ilişkisi mi sayılıyor? Bak Allah'ın çizdiği sınırlar diyor. Ne oldu bu sınırları? Bütün mezhepler ne yaptı? Kendilerini ilah yaparak, niye açıklamayı Allah yaptı burada? Hud suresinin 2. ayetinde ne diyor? Ella ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Peki orucun olmaz diyenler kendilerini ilah yapmış olmuyorlar mı? Yani çok şeydir. İşte bakın, yani sistemin ne kadar şey yapıldığı, bozulduğu, tasdik ilişkisi yok. Efendim nesih konusu yok. Hepsi hiçbir şey yok. Yahu kardeşim siz hangi dinin hocalarısınız Allah aşkına ya? Burada tekrar ediyor. Bakın bir gün üniversitedeyken bir arkadaşım yanıma geldi. Hazmedemiyorum dedi. Neyi dedim? Herkes yanlışsa sen mi doğrusun? Tamam dedim, ne istiyorsun bak. Bütün bu işte gösterdiğim kütüphanede kitap, bu kitapların hepsi seni tasdik ediyor mu? Tabii. Bütün mezhepler senden yana mı? Evet. Bütün ilahiyat fakülteleri, bütün İslam üniversiteleri senden yana mı? Evet. Daha ne istiyorsun dedim ya. Dünyada senden daha kuvvetli, benden daha zayıf bir kimse yok. Bak herkes senden yana. O zaman size düşen şu. Benim hatalarımı söyleyin, ben de göreyim şeyimi. Haklısın dedi, yok dedim, haklısın diye diyor, gel ut buraya. Ya hatalarımı gösterirsiniz ya da bir daha böyle bir şey konuşmazsınız. Şimdi aynı şeyi söylüyorum. Bakın biz sizin bütün mezheplerin hatalarını ortaya koyuyoruz. Şii Sünni ayrım olmaksızın. Bunlar kendilerini ilah edinmiş diye çok ağır bir ithamda bulunuyoruz. Hadi gelin. Buraya da gelmeyin. Bir makale yazın bakalım bu konuda. Sen bu konularda bize karşı yazılmış bir makale hatırlıyor musun? Ben hiç hatırlamıyorum ya. Yani. Yaptıkları tek şey bizi dışlamak olmuştur. Toplantılara davet etmiyorlar artık. Medyada bizi görmeye dayanamıyorlar. Yapabildikleri tek şey bu. Yapsınlar. Tabii ki yapacaklar. Allah'ın bütün nebileri bu şekilde bir şeye maruz kalmış da terk edilmiş diye biz onların yolundaysak biz de bunu mutlaka yaşayacağız yani. Evet.
Hocam bu anlattığınız konuyu teyit eden bir de olay var. Aslında buna şey de diyebiliriz yani hikmet, ayetle örtüşen bir rivayet. Oysa bu rivayetten o kadar büyük yanlışlar yapılmış ki rivayet şu. Seleme bin Sakr el-Beyadı diye bir adam şöyle anlatıyor. Diyor ki başkalarıyla kıyaslanamayacak şekilde cinsel ilişkiye düşkün biriydim. Ramazan ayı girince gece bir şey olur da hanımımla ilişkiye girelim diye korktum ve ona Ramazan boyu devam edecek bir zıharda bulundum. Şimdi bu adamın bu kaygısı orucun ilk haliyle örtüşen bir şey. Evet.
Zaten Bu şahıs da bu ayetin inmesine sebep oluyor.
Evet, yani çok ilginç. Oysa bu rivayeti hocam tahrif ederek, bilerek orucunu bozan kişinin 61 gün oruç tutma cezası kefaretini delil getiriyor.
Gerçekten bu da son derece şey bir şey. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesela bir hadis orada var mı?
Var hocam.
Oku bir hadisi. Evet. Hani bir gün şey yaparak oruç tutsa, şey, orucunu bozsa. Yani ne diyor? Diyor ki tüm ömrünü oruçlu geçirse o bir günü karşılamaz. Evet.
Tirmizi'de geçiyor. Tirmizi Savm 27'de. Ramazan günü bir özür ve hastalık olmaksızın oruç tutmayan kişi hayatı boyunca oruç tutsa tutmadığı bir günü telafi edemez.
Edemez işte. Bakın şimdi Allahü Teala ne diyor bakın. Şuraya bir bakın Allah aşkına. Şimdi Allahü Teala diyor ki burada bak. Size diyor oruç farz kılındı. Sayılı günlerde. Madudat çoğul olduğu için üç de olur, sonsuza kadar da çıkar. Nedir bu? Ondan sonraki Ramazan ayı diyor. Ramazan ayı dediği için de şeyde de, işte Tevrat'ta da 9. ay, yani Hicri 9. ay, orada da Ramazan ayı. Peki, işte ben yine bir Hristiyan cemaati liderine, yine bir iftarda şey yapmıştım. Dedim ki ya Tevrat ve İncil Kadir gecesinde indi değil mi? Tabii şüphem mi var dedi böyle. Oruç tutar mısınız? Tabii tutuyoruz dedi. Peki şey biz dedi Ramazan bayramına da fıtır bayramı deriz. Tamam bakın birebir aynı. Şimdi diyor ki Allah sayılı günler ondan Ramazan ayı olduğunu söylüyor orada. Tam bu da misliyle tasdik mi? Misliyle nesih. Hem tasdik hem de nesih tabii. Diyor ki sizden kim hasta ya da yolculuk halinde olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Tutamayacak ki oruç tutmama yetkisi veriliyor. Hasta ve yolcuya. Üçüncü bir kişiye veriliyor mu? Mazeretin yok oruç tutma. Böyle bir şey yok. Yani buna peki Allahü Teala sonraki şeyde Bakara 185. ayette şöyle diyor. Yine tekrarlıyor bunu. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bir metani sistem var. İkişerli bir sistem var. Bir şey bir yerde zikredilir, başka yerde de başka şekilde zikredilir ve çok netleştirilir konu. Çok açık ve net halde gelir. İşte diyor ki Ramazan ayı Kur'an'ın indirildiği aydır. Tabii Tevrat'ın da İncil'in de hepsinde indirildiği ay. Yani indirilmeye başlandığı ay. Bu tüm insanlar için bir rehber. Niye? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diğer nebiler gibi belli bir topluma gönderilmiş değil. Tüm insanlığa gönderilmiştir. Ve o rehberi açıklayan ayetler, hak ile batıl açıklayan bir kitap. O kim o ayı yaşarsa, o ayda işte şey olursa, hayatını sürdürürse diyelim, o ayı oruçlu geçirsin. Orucun ne olduğunu zaten Allah 187. ayette bütün ayrıntıları açıkladı. Ondan sonra tekrar kim hasta ya da yolculuk halinde olursa tutamadığı günler sayesinde başka günlerde tutsun. Hatta şey de 184. ayette orucu tutmadığın için daha hayırlıdır. Keşke bunu bir bilseydiniz diyor. Bakın hasta ve yolculara oruç tutmayabilirsiniz diyor ama tutmanız daha hayırlıdır diyor. İşte bize gelen şeyler işte az önce söyledim Amerika'dan gelen çok yaşlı bir doktor. Yani lise yıllarından itibaren Amerika'da yaşamış bir Türk. Dedi ki kardeşim bu ne biçim bir şey ya dedi. Hani Kur'an'a uygun bir şekilde oruca başlama işi. Ya biz bütün hastalarımıza eskiden oruç tutmayabilirsin diyor. Şimdi özellikle tutun diyoruz. Hatta bir keresinde ben eskiden şey yapardım. Süleymaniye Camii'nde pazar günleri çeşitli ilim adamlarını toplardım. Ben giriş konuşması yapardım kürsüde ve onların hepsine de konuşma yaptırırdım. Bir gün bu oruç meselesiyle ilgili Allah rahmet etsin Hasek Hastanesi'nin başhekimiydi. Uzun yıllar beraber olduk. Yani çok önemli bir iş adamının da kayınpederidir. Onun ismini söylemek istemiyorum. Evet. Şimdi burada ona da bir şey verdirdim. Çıktı, konuştu. Anlatıyor, orucun faydalarını anlatıyor. Bir tek midesinde işte şöyle bir çok ağır bir rahatsızlık olan tutmayabilir falan dedi. İndikten sonra anlattım. Dedim ki Allah-u Teala oruç tutmak daha hayırlıdır. Yolcu ve hastalar tutmayabilir diyor. Tutmasın değil mi? Oo, öyle mi? Hiç düşünmemiştim. Bakın konuştu. Çünkü oruç o kadar faydalı bir şey ki vücuda. Onun için Allah-u Teala diyor oruç tutmanız daha hayırlıdır. Bilseniz keşke. Şimdi peki hasta ve yolcular tutmayabilir. Daha sonra tutsun. Niye bunu söylemiş Allah? يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْيُسْرَ Allah size kolaylık istiyor, zorluk istemiyor. Biraz zorlanmanıza gerek yok. Bu ne demektir? Hasta ve yolcu değilseniz orucu rahat tutarsınız. Buraya kaç tane şey geldi? Diyabet hastası. Ya biz eskiden hiç oruç tutamazdık. Şimdi oruç tutuyoruz, oruçlu olduğumuzun farkına bile varmıyoruz. Kur'an'daki oruç vakitlerine uydukları için. Ondan sonra niye böyle? Veli tükmülül idde, sayıyı tamamlayasınız diye. Kim tamamlayacak Fatih Hoca bu sayıyı?
O oruç tutamayan mazeret.
Hasta ve yolcu. Evet. Hasta ve yolcu değilse bu adamın oruç tutması diye bir şey var mı?
Böyle bir hak vermiyor.
Yok yok. Orucu kasten bozmuş.
Yapacak hiçbir şey yok.
Yapacağı hiçbir şey yok. Bu yapacağı tek şey tevbe edip bir daha oruç şey yapmaması. Yani orucu bozmaması, orucu tam olarak tutmasıdır. Ömür boyu oruç tutsa olmaz. Yani hiçbir anlamı yok. Her şey zamanında olmuş olacak. Zaman dışında bir şey yok. Burada böyle bir şey var. Gerçekten bakın herkes oruç tutamayan, Allah gücü yetmeyen insanlara hiçbir sorumluluk yüklemez. Bakara 286. ayette La yukellifullahu nefsen illa vusaha. Hiç kimseyi gücünün üstüne bir şeyle sorum tutmayacağını ifade ediyor. Bak bunlar burada şey diyor, Bakara suresi 184. ayette diyor ki وَعَلَلَّذ۪ينَ يُطِيكُونَهُ Oruca gücü yetenler için fidyetun ta'amu miskin. Bir yoksulu doyuracak fidye de gerekir. Oruç tutmaya gücü yetenler için. Gücü yetmeyenlerin ne dedi Allah Bakara 286'da? Onlara sorumluluk yok. Rabbena la tuhammilna ma la takate lena bih duası yaptırıyor. Ya Rabbi bizim takatımız, gücümüzün yetmeyeceği şeyi bize yükleme diye dua yaptırıyor Allah-u Teala. Ondan sonra Ya Rabbi işte bizleri affeyle, mağfiret eyle diyor. Şimdi öyle dualar yaptırıyor. Şimdi gücü yetmiyorsa oruç tutmayacak. Ama bakın Allah aşkına şu tahriflere bakın. Yani şu diyanet, miyanet bunların hepsi hikaye. Bunların ilimle falan uzaktan yakından ilgisi yok. İlahiyat fakülteleri bomboş. Ben de o fakültelerin hocalarından bir tanesiyim. İşte oradan emekli olmuşum. Biliyorum. Yakından biliyorum. İşte uzun yıllar Arap ülkelerinde çok sayıda ilmi toplantılara davet edildik. Artık onlar da davet etmiyorlar. Şimdi bakın şu ayete verilen manaya bakın Allah aşkına. Diyanetin bak. وَالَلَّذ۪ينِ يُطِيكُونَهُ Oruca gücü yetenler diyor Allah. Burada verilen mana ne diyor? Oruca gücü yetmeyenler diyor. Ne oldu? Nasıl gücü yetmeyenler ya? Allah yutikunehu diyor, bunlar yok. Gücü yetmeyenler diyor. Allah gücü yetmeyene ben görev yüklemem diyor şeyde. Aynı surenin son ayetinde aynı kelimeyi kullanıyor. Takat kelimesini. Bunlar böyle yapıyorlar. Şu dipnota bir bakın Allah aşkına. Aşırı yaşlılar ya da iyileşmez hastalar oruç tutamazlar ve bu oruçları kaza etmekten de ümit keserlerse oruçsuz geçirilen her gün için bir fidye verirler. Nereden çıkardın? Nereden çıkardın Allah aşkına bu ne? Bu ne ya? Hani siz hadise uyduğunuzu söylüyordunuz ve Kur'an'a uyarız dedi. Uymadınız işte. Ayet gücü yetenler diyor, siz ayeti tersine çevirmişsiniz. Ya işte böyle yaptıktan sonra ortada Allah'ın kitabı diye bir şey kalmaz ki. Bakın Resulullah ne diyor? Bak hadiste. Hani siz hadise uyduğunu söylüyorsunuz. Ne diyor Allah burada? Şey, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bak bu Abdullah bin Ömer Buhari'de geçen bir hadis. Abdullah bin Ömer demiştir ki Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem fıtır veya Ramazan sadakasını وَالَلَّذ۪ينَ يُتِيكُونَهُ derken oruca gücü yetenler. Oruca gücümüzün yetmiş olduğunu anlamak için Ramazan'ın son gününe kadar oruçlu olmamız lazım. Hasta yolcu olursak zaten bir ruhsat var. O da gücü yetmeyen grubuna girmez. Gücü yeten grubundandır. Onun için fitre oruç Ramazan bittikten sonra ertesi günün güneş doğmasından sonra farz olur. Çünkü Ramazan ertesi günün güneş doğmasına kadar devam eder ay. Yani ay hesabı öyledir. Allahü Teala velleylü sabikun nehar diyor. Gece gündüzü geçemez diyor. Önce gündüzle başlar. Ay gündüzle başlar. Yeni ay gündüzle başlar. Geceyle değil. Bak ne diyor Resulullah burada? Yani Ömer diyor Allah'ın lisesi aleyhisselam fıtır veya Ramazan sadakasını erkeğe, kadına, hüre ve esire erkek, kadın, hür, esir hiç fark etmez. İmkanı var mı yok mu değil. Herkes kim oruç tutarsa hurmadan bir sağ veya arpadan bir sağ olarak farz kıldı. İnsanlar bunu yarım sağ buğdayla denkleştirdi. Şimdi bunlar işte bu bugün işte şeyin ölçüsü bu. Yani en fakirin de verebileceği, işte bugün siz üç ekmek parası olarak diye yuvarlak olarak düşünebilirsiniz. En fakir kişinin de verebileceği bir ölçüde farz kıldı. Farz kılan Resulullah olamaz. Farz kılan Allah-u Teala, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Kur'an'daki bu hikmeti bize anlatıyor. Bak şimdi ayet farz kılmıştır. وَالَلَّذ۪ينَ يُطِيكُونَهُ Oruca gücü yetenler, gücümün yettiğini ancak bayram günü öğrenebilirim. yani Ramazan bayramında oruç tuttum diye. İşte o zaman farzdır. Bak harf farz diyor. İşte bu bak bir yoksulun yiyeceği kadar. Yani adam hiçbir şey bulamıyor. Yani şu kadar yesem yeter. Böyle sadece bir ekmek bulsam daha ne isterim ki der adam. Öyle katığa matığa gerek yok. Şimdi bak onlara bir yoksulu doyuracak, miskini doyuracak taam gerekir. Bu bir farz demektir. Var mı şey? Yok. Neyse konuşulacak çok şey var. Artık biraz fazla uzadı bugün ders. Ama sonuç olarak şunu söyleyelim. Bir kere Kur'an-ı Kerim'i Kur'an açıklar. Oruç Adem Aleyhisselam'dan beri tutulan bir ibadettir. Tıpkı namaz gibi, zekat gibi, hac gibi. Zaten Allah-u Teala Nuh'a neyi emrettiysem size de onu emrettim diyor. Bu ibadet Yahudilerde de Hristiyanlarda da aynen vardır. Ama onlar gizlerler. Çünkü ortaya çıkarsalar Müslüman olma mecburiyetlerini gizleyemeyecekler. Kendileri bilir. Allah-u Teala zaten Bakara 183. ayette sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı diyor. Bir nesih olayı misliyle yani öncekilerde olduğu gibi bizim kitabımıza yer alıyor. Bakara 187'de de bir kolaylık getiriyor. Çünkü bugün Yahudilerin oruçlarını araştırın. Oruçlu bulundukları gece karı koca ilişkisi yoktur. Müslümanlar da başlangıçta bunu yapmıyorlardı. Allah-u Teala daha sonra size özel olarak karı koca ilişkisi helal kılınmıştır diye Bakara 187'de bildiriyor. Bu da hem misliyle neskin örneğidir Bakara oruç olayı hem de hayırlısıyla neskin Kur'an-ı Kerim'de örneğidir. Böylece bir de önceki kitapları tasdikin de bir örneğidir. Böylece burada dersimizde sonuna gelmiş olduk. Hepinize şunu söyleyeyim. Başka konularda bir kere sorguluyorsanız din konusunda 1000 kere sorgulayın. Sakın ha karşınızdaki hocaların sen kimsin, Arapça biliyor musun, şu bu falan diye gevezeliklerini hiç önemsemeyin. Sen biliyorsan bu meseleyi bana anlat. Sen biliyorsun diye zaten soruyorum. Bana bir anlat delilleriyle diye onlara sorularınızı sorun. Emin olmadan da sorgulamaktan vazgeçmeyin. Allah yardımcımız olsun. Allah ibadetlerimizi kabul eylesin.